Ayrım 11, sayfa 75, 9. bölüm. Morga ilk gelişim değildi bu. Birkaç yıl süren polis muhabirliğim sırasında sıkça girip çıkmıştım bu soğuk, sevimsiz mekana. Ama buraya ilk gelişim çok daha öncelere, henüz mesleğe başlamadığım öğrencilik günlerime kadar uzanıyordu. Bizim sınıftan Bülent adında bir çocuk, okulun bahçesine konulan bombanın patlaması sonucu ölmüştü. Yakın arkadaşım değildi Bülent. Ama okulda benimle gezerdi. İzmirliydi. Babası yoktu. Annesi yatalaktı. Polis teşhis için beni götürmüştü morga. Ürkütücü bir görüntüydü. Boynundan aşağısı paramparçaydı. Ama tuhaftır, yüzünde pek yara yoktu. Teşhis etmem zor olmamıştı. Doğan'ın cesedi için bunu söylemek zordu. Komiser Yalvaç, örtüyü çekince içimin kalkmasına engel olamadım. Yanmış et kokusu bir anda morgun geniş salonunu doldurmuştu. Üzerine örtülen beyaz örtüyle tam bir karşıtlık oluşturan bu kömürleşmiş et yığınının Doğan'a ait olduğu konusunda hiçbir belirti yoktu. Üzerindeki giysiler iyice yanmıştı. Yanmayan kumaş parçaları ise erimiş bedenine yapışmıştı. Cesedin başı günlerce toprağın altında kalan bir kavun gibi kararmış, biçimsizleşmiş, özelliklerini yitirmişti. Sıcağın etkisiyle yerlerinden fırlayan göz bebekleri, iyice açılan ağzı olmasa bunun bir insan kafası olduğunu anlamak bile zor olurdu. Cesede bakarken Doğan olamayacağını düşündüm. Düşündüm değil de bu yanmış şekilsiz bedenin atletik yapılı, güzel yüzlü üvey kardeşim olamayacağını, olmadığını hissettim. Ama Doğan'ın anlattıklarını anımsayınca hislerimde yanılıyor muyum diye düşünmekten de kendimi alamadım. Cesedin bulunduğu BMW onundu. Peşinde onu öldürmek isteyen birileri vardı. Son anda benimle görüşmek için çırpınıp durması da gösteriyordu ki büyük tehlike içindeydi. Üstelik ben hislerimde yanılmakta uzman sayılırdım. Daha dün Funda konusunda büyük düş kırıklığı yaşamamış mıydım? Yani mantığım bu ceset Doğan'a ait olabilir derken yüreğim hayır olamaz diyordu. Belki de bu yüzden içinde üzüntüden çok bir tedirginlik vardı. Polisler de durumumu anlamış olacaklar ki, yoksa kardeşiniz değil mi? Diye sordu komiser Yalvaç. Doğan'a benzemiyor dedim. Sesim mırıldanır gibi çıkmıştı. Bakışlarım cesete saplanıp kalmıştı. Ama bu Doğan olmadığı anlamına gelmez. Baksanıza tümüyle yanmış. Yüzük, kolye, künye takar mıydı diye sordu Güngör. Bunu söylerken başıyla cesedin sol elinde bir zamanlar serçe parmağın bulunduğu yerde eriyerek kemiğe yapışmış altın parçasını gösteriyordu. Bu bir yüzük olmalıydı. Hemen Doğan'ın serçe parmağındaki yüzüğü anımsadım. Yaklaşarak baktım. O yüzüğün bir de beyaz taşı olmalıydı ama göremedim. Aynı yüzük olduğundan emin olamadım. Sol elin serçe parmağına takılan bir yüzükten yola çıkarak da bu cesedin Doğan'a ait olduğunu söylemek istemedim. Onun da sol serçe parmağında altın bir yüzüğü vardı ama dedim beyaz taşlı iri bir yüzüktü. Yalvaç ilgiyle dinledi beni. Erimiş, biçim değiştirmiş, söz ettiğiniz yüzük olabilir. Olabilir dedim. Boyu posu konusunda ne diyorsunuz? Kardeşinizden daha mı kısa yoksa daha mı uzun? Daha mı şişman? Bakışlarımı ilk kez cesetten alarak Güngör'e döndüm. Görmüyor musunuz dedim. Ceset tümüyle yanmış. Boynu posunu nasıl anlayayım? Haklı olduğumu bilmelerine rağmen sanki bir açıklama yapacakmışım gibi iki polis de gözlerini dikmiş umutla bana bakıyorlardı. Ama dedim onların beklentilerini boşa çıkarmamak için. Son görüşmemizde konuştuklarını hatırladığımda bu cesedin pekala Doğan'a ait olabileceğini söyleyebilirim. Güngör'ün yorgun göz bebeklerinden bir ışık geçti. Son görüşmenizde mi? Polislerin görüşmemizle ilgilenmesi beni tedirgin etmişti. Ama belli etmemeye çalıştım. Dün görüştük. Nerede? Çalıştığım gazetenin yakınlarındaki bir markette. Markette mi? İkisi de tuhaf tuhaf yüzüme bakmaya başlayınca. Yani marketin kafeteryasında diye açıklama gereği duydum. Görüşme teklifi sizden mi yoksa ondan mı gelmişti? Diye sordu Yalvaç. Onunla karşılaştığımızdan beri ilk kez yüzünde bu kadar ciddi bir ifade görüyordum. Ne ondan ne de benden dedim. Görüşmemiz bir rastlantıydı. Rastlantı mı? Diye sordu Güngör. Şaşırmamıştı. İnce dudaklarında sana inanmıyorum diyen pis bir gülümsemeyle beni süzüyordu. Sahi mi? Bu konuşmayı merkezde yapsak daha iyi olacak diyerek cesedin üzerine yeniden örtüyle kapattı Yalvaç. Koridora çıkınca rahatlayacağıma daha beter bir kaygı kaplamıştı yüreğimi. Kendime kızıp duruyordum. Hangi akla uyup söylemiştim ki Doğan'la görüştüğümüzü? Adamları iyice kuşkulandırmıştım işte. İyi de ya Doğan'ı izlemişlerse, ya onunla görüştüğümü zaten biliyorlarsa? Olabilir mi? Neden olmasın? İzini başka nasıl bulabilirlerdi? Bulabilirlerdi de ne demek? Ne yani? Doğan'ı polisler mi öldürdü? Belki bu ikisi değil ama eski ekibinden birileri. Aşiret reisi Bekir'i, yüzbaşı Rıfat'ı öldürenlerden biri. Eve gelecek birinden bahsetmemiş miydi Doğan? O kişi, her kimse, çok önemli biri olmalı. Belki de ekibi kuran kişi. İyi de adam kendi eliyle kurduğu ekibi niye yok etsin? Neden olacak? Artık onlara ihtiyacı kalmadığı için. Bu türden ekipler pis işler yapmak için kurulur. İşleri bitince de ekip üyeleri, hele de bizim Doğan gibi her yerde arananlar temize havale edilir. Böylece kirli geçmiş bir daha ortaya çıkmamak üzere silinmiş olur. Ne güzel kurdum. Bakalım gerçekten böyle bir ekip var mı? Var mı da ne demek? Doğan anlattı ya. Doğan'a ne kadar güvenebilirim ki? Ya üvey kardeşim beni de aktörlerinden biri yaptığı pis bir oyuna kalkışmışsa? Dur ya, neler düşünüyorum böyle? Ayıp lan. Çocuğun cesedi 5 metre ötemde yatarken neler geçiyor aklımdan? Gerçi bunları düşünmem için haklı nedenlerim var. Neden ceset tümüyle yanmış? Neden olacak? Maktulün kimliği açığa çıkmasın diye. Güzel ama insanın aklına hemen şu soru geliyor. Peki katiller neden Yüzbaşı Rıfat'ın, aşiret reisi Bekir'in, hatta adamın dostu Nihal'in kimliğini gizlemeye kalkmadılar? Tersine ölümlerini hemen kamuoyuna açıkladılar. Evet ama durumu tümüyle çarpıtan bir senaryo ile açıkladılar. Onları Pincioğulların öldürdüğünü öne sürdüler. Bu da Doğan'ın ifadesi. Gerçek durumun ne olduğunu bilmiyoruz ki. Bildiğimiz katillerin önceki cinayetlerinde maktullerin kimliğini gizlemeye gerek duymazken Doğan'ın kimliğini gizlemeye çalışmaları. Ama bu da çok saçma bir girişim. Çünkü BMW'nin Doğan'a ait olduğu biliniyor. Bu yüzden gelip buldular ya beni. Ne? Bir dakika, bir dakika. Doğan aranan bir adam değil mi? Evet öyleydi. Bildiğim kadarıyla cezası kesinleşmişti. Yakalanır yakalanmaz içeri atılacaktı. O zaman nasıl oluyordu Türkiye'de bir araba sahibi olabiliyor? Nasıl oluyordu ehliyet alabiliyor? Daha da önemlisi polis bunu bilmesine rağmen nasıl oluyordu onu yakalamıyor? Demek ki Doğan'ın bir çete içinde olduğu doğruydu. Yoksa ona bu ayrıcalıklar tanınmazdı. Aslına bakarsanız bu hiç de şaşırtıcı değil. O halde bu polisler benden bir şeyler gizliyorlar. Belki de beni Doğan'ı teşhis etmek için değil, bir zanlı olarak aldılar. Bakışlarım kendiliğinden sağ yanımda yürüyen Yalvaç'a kaydı. Benden bir baş kadar daha uzundu. Bir ayı gibi adımlarını içeri atarak yürüyordu. İri kafasındaki sık saçları yer yer kırçıllaşmıştı. Elmacık kemikleri çıkık, göz çukurları derindi. Göz çukurlarının derinliği kahverengi gözlerini iyice koyulaştırıyordu. Bu gözlerde zekadan çok insanı ürküten bir sertlik vardı. Sol tarafımdaki Güngör ise amirinden oldukça farklıydı. Orta boyluydu ama atletik bir vücuda sahipti. Ablak yüzü çıkık bir alınla taçlanmıştı. Bal rengi gözleri insana kuşkuyla bakıyordu. Bu bakışların arkasındaki beyin konusunda henüz kararımı vermiş değildim. Güngör gerçekten de zeki biri miydi, yoksa kurnazlık yapmaya çalışan bir polis miydi? İleride anlayacaktım. Ama şu ana kadar bana hiç açık vermemişlerdi. Belki de gerçekten beni yalnızca teşhis için getirmişlerdi buraya. Doğan'ı benim öldürdüğümü sanmıyorlardı herhalde. Yok canım, daha neler. Dur dur, hemen rahatlama öyle. Doğan'ı öldürdüğümü düşünmeyebilirler ama onunla görüştüğümü biliyorlardı. Görüşmemizde Doğan'ın gizli bilgileri bana anlatmadığını nereden bilsinler? Ve eğer Doğan'ın bunu yaptığını düşünüyorlarsa onun başına gelenlerin benim de başıma gelmesi an meselesidir. Güvenlikçiler bu konuda ev kadınlarıyla aynı ilkeyi benimserdi. Temizliğe başlayınca yarıda bırakmak olmaz. Yani benim için yolun sonu görünüyor demekti. Bunu düşünmek bile korkunç. Tüylerimin diken diken olduğunu, bacaklarımın titrediğini hissettim. Ama belli etmemek için adımlarımı onlarınkine uydurmaktan da geri kalmadım. Kapıdan çıkıp polislerin aracına binerken yeniden Yalvaç ile Güngör'e baktım. Daha önce göremediğim bir mimik, gizlenmiş bir ifade, sinsi bir kıpırtı bulurum umuduyla. Ama sivillerin suratlarında hiçbir değişiklik yoktu. Her günkü görevlerini yapıyor gibiydiler. Gerçi içeride Doğan'la görüştüğümü söylediğimde ikisi de önemli bir ipucu yakalamış gibi heyecanlanmışlardı. Ama morgun kapısından çıkınca beni emniyete götürüp ifademi alarak görevlerini tamamlamak isteyen iki memurdan farkları kalmamıştı. Güngör direksiyona geçti, Yalvaç yanına oturdu. Bana da arka koltuğa oturmak düştü. Aslına bakarsanız bu oturma biçimi beni rahatlatmış, kaygılarımı bir ölçüde gidermişti. Adettendi. Polisler zanlı birini elleri kolları serbest öyle rahat çarkılarına oturtmazlardı. Zanlının kaçmasına ya da kendilerine saldırmasına engel olmak için kelepçelerler yahut zanlının iki yanına kendileri otururlardı. Demek ki beni zanlı olarak görmüyorlardı. Hemen sevinmemeliydim. Belki de zanlı olarak görüyorlardı da onlara zarar vermeyeceğimi düşünüyorlardı. Öyle ya, boğazlanmaya giden bir koyun üstelik öldürüleceğini de bilmiyorsa kasaplarına ne yapabilirdi ki? Yok yok, bu kötü düşünceleri atmalıydım kafamdan. Emniyetteki herkesin çetelerle ilişkisi olacak değildi ya. Hiç mi iyi insan yoktu bunların arasında? Hem çetecileri yakalayanlar da yine emniyetçiler. Bu devletin güvenlik güçleri değil miydi? Onlardı. Ama olay açığa çıktıktan sonra... Hayır. Ben fazla kötümser davranıyordum. Baksana, adamlar Doğan konusunda tek bir soru bile sormuyorlardı bana. Gerçekten de emniyete gidinceye kadar Doğan konusunu bir daha açmadılar. Böylece rahatlamaya başladım. Demek ki kaygılarım yersizdi. Kendimi boş yere paranoyaya kaptırmıştım. Hep böyle oluyordu zaten. Bir terslik olsa bunu hemen sistemleştirip sağlam bir komplo teorisiyle açıklardım. Büyüklerimizin iç ve dış düşmanlarla sarılı sözleri her Türk vatandaşı gibi beni de derinden etkilemişti. Buna mesleki nitelikler de eklenince sağlam bir paranoyak olup çıkmıştım işte. Yine de içkiye başlamadan önce kendimi frenlemeyi, işi sınırında bırakmayı bilirdim. İçkiye başladıktan sonra fren filan kalmadı. Daha beter hale geldim. İçki aklıma gelince bakışlarım ellerime kaydı. Sanki komiser yavaş dönüp bakacak, çok önemli bir sırrımı görecekmiş gibi korkuyla sakladım ellerimi. Sonra bu yaptığımın ne kadar aptalca olduğunu düşündüm. Belki de ellerimi titrediğini ona göstermeliydim. Böylece benim zavallı bir alkolik olduğumu düşünür, o korktukları işleri yapacak kişi olmadığımı anlarlardı. Öncekinden daha aptalca olan bu düşünceyle ellerimi sakladığım yerden çıkardım. Hatta görmeleri için titreyen ellerimi yalvaçın burnunun dibine kadar uzatıp sigarasından istedim. Sanki eski bir tanışmışız gibi hiç şaşırmadı bu isteğimi. Hemen uzattı paketini. Bir tane çekerken "Elleriniz titriyor," dedi. Sevindim bunu söylediğine. Hem ellerimi görmüştü hem de bana açıklama fırsatı veriyordu. "İçkiden," dedim pişkinlik içinde. Arayı açınca hemen başlıyor titremeye. Karşılık vermedi Yalvaç. Yalnızca dönüp tuhaf tuhaf baktı suratıma. Baksın, ben amacıma ulaşmanın keyfi içinde arkama yaslanıp sigaramı tüttürmeye başladım. Ama bu keyif uzun sürmedi. Birden büyük bir yanlış yapmış olabileceğimi farkına vardım. Alkolik olduğumu söyleyerek belki de onlara beni nasıl öldüreceklerine dair önemli bir ipucu vermiştim. Beni boğduktan sonra tıpkı Doğan gibi evimde yakacaklar. Ardından da alkolik gazeteci Adnan sızıp kendi sigarasının ateşiyle çıkan yangında yaşamını kaybetti diye açıklayacaklardı. Yok canım, bunu yapmazlar. Yapmazlar mı? Yapmazlar. Çünkü üvey de olsa iki kardeşin yanarak can vermesi dikkat çeker. Bulduğum açıklama doyurucuydu. Rahatlayarak arkama yaslanmıştım ki Yalvaç yeniden başını arkaya çevirerek "Gazeteciliği tümüyle bıraktınız mı?" diye sordu. Demek gazeteci olduğumu biliyorlardı. Bunu bilmelerinin benim için iyi mi, kötü mü olduğuna karar vermeye çalışırken "Eskiden daha sık görürdük adınızı," diye sürdürdü Yalvaç. "Artık haber yapmıyorsunuz galiba." "Yapıyorum," dedim. Bu yapıyorum öylesine çıkmıştı ağzımdan. Aslında yapmıyorum demeliydim. Bu olaylar, bu entrikalar, bu cinayetler bana göre değil. Ben bu işlerle uğraşmayı bıraktım. Ben yalnızca kendimle uğraşıyorum. Kafayı ağır ağır ölmek olayına taktım. Akciğerlerim sigaraya, karaciğerim alkole ne kadar dayanır onu merak ediyorum demeliydim. Diyemedim. "Yapıyorum," diye yineledim. Eskisi kadar sık olmasa da haber yapıyorum. Biraz yoruldum ama gazeteciliği bırakmadım. "Bırakabileceğinizi de sanmıyorum," dedi Yalvaç. "Ben gazeteciliği polisliğe benzetirim. O sizi bırakmazsa siz de onu bırakamazsınız. Tabii sözünü ettiğim iyi gazetecilerle iyi polisler. Gerçi onlar da o kadar azaldı ki. Ben yaşamım boyunca hiç iyi polis tanımamıştım. Tanımamış olmam iyi polis bulunmadığı anlamına gelmiyordu. Ama karşılaştıklarım benim umudumu kırmaya yetmişti. Yine de Yalvaç'ın gazeteciler, özellikle de benim hakkımda söyledikleri ilginçti. Tam seçemediğim yüzüne dikkatle baktım. Gerçekten böyle mi düşünüyordu yoksa yakınlık kurup kolayca laf almak için mi bunları söylüyordu? Ama Yalvaç çoktan önüne dönmüş, kalın ensesiyle beni bir başıma bırakmıştı. Yılmadım. "Beni okur muydunuz?" diye sorarak konuyu canlı tutmaya çalıştım. "Okurdum," dedi. Bu kez başını çevirmemişti. Fırsat buldukça tabii. Bir süre sustu. Sonra yeniden bana döndü. "Gerçeği söylemek gerekirse sizin asıl okurunuz benim amirimdi. Başkomiser Rauf." "Başkomiser Rauf. Bu ismi bir yerlerden hatırlıyordum. O sizi çok iyi tanırdı," dedi. Sanki ne düşündüğümü anlamış gibi. "15 yıl önce siz polis muhabiriyken tanışmışsınız." Birden anımsadım. Şişman, çopur suratlı, İnsana hep kederli gözlerle bakan Kel Rauf'tu bahsettiği komiser. O da en az Yalvaç kadar iri yarıydı. İlk bakışta insana korku veren sert bir görünüşü vardı. Ama tanıdıkça o kadar da kötü bir adam olmadığını anlardınız. Gazetecilerle tatlı sert bir ilişkisi vardı. Polisin işi bitinceye kadar bizi olay mahalline kesinlikle sokmazdı. İri bedeniyle tam bir karşılık oluşturan tiz sesiyle "Katiyen olmaz. Cinayet mahalli incelenmeden değil siz..." Rahmetli Abdi İpekçi mezarından kalkıp gelse sokmam derdi. Bana özel bir sempati duyduğunu sanmıyorum. Çünkü hiçbir zaman ayrıcalık tanımamıştı. Açıkçası benim de onu sevdiğim söylenemezdi. Yıllar sonra karşılaştığım bir komiserden adamın benim için iyi duygular taşıdığını öğrenmek tuhaftı. Başkomiser Rauf diye mırıldandım. Demek yazılarımı okurdu ha? Evet, hepsini okurdu. Kesip sakladığı bile olurdu. Şaşkınlığım giderek artıyordu. Başkomiser Rauf gibi öyle çok da önemli olmayan bir polisin benim yazılarımı merak etmesi, kesip saklaması gerçekten de tuhaftı. Ne yapıyor şimdi diye sordum. Hala görevde mi? Ne yazık ki öldü dedi yalvaç. Bunu söylerken iç geçirmişti. Rauf'u gerçekten de sevdiği belli oluyordu. Emekli olduktan 2 yıl sonra kalp krizinden öldü. Rauf'un polis minibüsünde sigara tüttüren hali geldi gözlerimin önüne. Ya çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. İyi adamdı. Çok iyi bir adamdı dedi yalvaç üstüne basa basa. Keşke hepimiz onun gibi olabilsek. Hepimiz onun gibi olabilsek derken neyi kastediyordu? İyi bir aile babası olmayı mı? İyi bir polis olmayı mı? İyi bir arkadaş olmayı mı? İyi bir yönetici olmayı mı? Neyi? Hatırladığım kadarıyla Rauf o zamanlar asayişte çalışıyordu. Doğan'ın davasına da asayiş mi bakıyordu acaba? Hiç sanmıyorum. Böyle önemli bir olaya siyasi şubenin bakması gerekmez mi? Nasıl öğrenmeli bunu? Başkomiser Rauf asayiş şubesinde çalışıyordu değil mi diye sordum. Az önceki ses tonumu hiç bozmamıştım. Yanıtlamadan önce yalvaç bana döndü yeniden. Yüzünde bu soruyu neden sorduğunu biliyorum türünden bir ifade mi vardı? Bana mı öyle geldi karar veremedim. Siz tanıdığınızda asayişteydi. Sonra farklı görevlerde bulundu. Farklı görevler? İşte bana söyleyeceği bu kadardı. İri bedenine bakıp yalvaç hakkında yanılmıştım anlaşılan. Adam göründüğünden daha zekiydi. Konuyu deşmeye çalışmanın da bir anlamı yoktu. Ama ortak bir tanıdığımızın çıkmasına da sevinmiştim. Ne kadar şanslıydım ki bu kişi yalvaçın sevdiği bir amiri daha da önemlisi benim hakkımda iyi duygular besleyen biriydi. Üstelik bu tanışıklığımızı söyleyen kişi yalvaçtı. Artık yüreğime kümelenen kara bulutların dağılması gerekirdi. Ne güzel. İyimserliğim caddenin başındaki yeşil ışığın yanması için beklediğimiz zamandan daha kısa sürdü. Deneyimlerimle biliyordum ki bir polis sana iyi davranmaya başladığında senden alacağı çok bilgi var demektir. Sorgunun ilk adımı polisin sana iyilikle yaklaşmasıdır. Son adımında neler olacağı ise senin onlara nasıl yaklaşacağına, neler anlatacağına bağlıdır.